Ayrım 10.
Olayın okura doğal göründüğü yapıtlar vardır. Ama kahramanın başına geleni doğal bulduğu yapıtlar da vardır. Bunlar daha enderdir, orası doğru. Garip ama açık bir aykırılıkla kahramanın serüvenleri ne kadar olağanüstü olursa, öykünün doğallığı da o kadar belirgin olacaktır. Bir insan yaşamının acayipliğiyle bu insanın bu yaşamı benimseyişindeki sadelik arasında bulabileceğimiz uzaklıkla oranlıdır. Bu doğallık Kafka'nın doğallığı gibi görünüyor ve davanın ne söylemek istediği iyice seziliyor. İnsan koşulunun bir görüntüsünden söz edildi. Hiç kuşkusuz. Ama bu aynı zamanda hem daha basit hem daha karışık. Romanın anlamının Kafka için daha özel ve daha kişisel olduğunu söylemek istiyorum. Bir dereceye kadar bizim içimizdekileri ortaya çıkarsa bile konuşan kendisidir. Yaşar ve mahkumdur. Romanın ilk sayfalarında söyler bunu. Buna çare bulmaya çalışırsa da hiçbir zaman şaşkınlığa kapılmadan çalışır. Bu şaşkınlık yokluğuna ne kadar şaşsa az olacaktır. Bir uyumsuz yapıtın ilk belirtileri bu çelişkilerden anlaşılır. Düşünsel, tinsel tragedyasını somuta yansıtır. Renklere boşluğu belirtme gücünü, günlük devinimlere ölümsüz hırsları dile getirme gücünü veren, sürekli bir aykırılık yoluyla yapabilir ancak bunu. Aynı biçimde şatoda da edim durumunda bir tanrı bilimdir belki. Ama her şeyden önce kurtuluşunu arayan bir ruhun, bu dünyanın nesnelerinden büyük gizlerini, kadınlardan da içlerinde uyuyan bir tanrının belirtilerini isteyen bir adamın bireysel serüvenidir. Değişimde hiç kuşkusuz bir uyanıklık ahlakının korkunç görüntüler bütününü ortaya koyar. Ama insanın hayvanı, kolaylıkla kimliğine büründüğü hayvanı duyunca kapıldığı büyük şaşkınlığın da ürünüdür. Kafka'nın gizi bu temel bulanıklıktadır. Doğalla olağanüstü, bireyle evrensel, trajikle gündelik arasındaki bu sürekli sallanışlar yapıtının her yanında karşımıza çıkar. Ona hem sesini hem anlamını verir. Uyumsuz yapıtı anlamak için bu aykırılıkları sıralamak, bu çelişkiler üzerine durmak gerekir. Gerçekten de bir simge, iki düzlem, düşüncelerden ve duygulardan oluşmuş iki dünya, bir de ikisi arasında bir uygunluklar sözlüğü gerektirir. Düzenlenmesi en güç olan şey de bu sözlüktür. Ama ortaya çıkarılan iki dünyanın bilincine varmak, gizli ilişkilerinin yolunu tutmaktır. Kafka'da bu iki dünya bir yandan günlük yaşamın, öte yandan doğaüstü kaygının dünyasıdır. Dipnot. Aynı ölçüde geçerli bir biçimde Kafka'nın yapıtları bir toplumsal yergi anlamında da yorumlanabilir. Örneğin davada. Öte yandan bir seçme de gerekmeyebilir. İki yorum da doğrudur. Gördüğünüz gibi uyumsuz terimlerinde insanlara karşı baş kaldırma Tanrı'ya da yönelir. Büyük devrimler her zaman metafiziktir. Burada durmamacasına Nietzsche'nin şu sözü geliştirilir gibidir. Büyük sorunlar sokaktadır. İnsanın koşulunda bütün yazınların ortak otlağıdır bu. Hem sönmez bir büyüklük hem de temel bir uyumsuzluk vardır. İkisi üst üste gelir. Her ikisi de bir kez daha söyleyelim, tinsel taşkınlıklarımızı bedenin geçici sevinçlerinden ayıran gülünç kopuşta belirir. Uyumsuz bu bedenin ruhunun kendisini alabildiğini aşmasıdır. Bu uyumsuzluğu canlandırmak isteyen kişinin ona bir koşut karşıtlıklar dizgesi içinde can vermesi gerekir. Kafka tragedyayı gündelikle uyumsuza mantıkla böyle belirtir. Bir oyuncu bir tragedya kişisini abartmaktan ne kadar geri durursa ona verdiği güç o ölçüde büyük olur. Ölçülüyse uyandırdığı ürperti ölçüsüz olur. Bu konuda Yunan tragedyası çok şeyler öğretir bize. Bir tragedya yapıtında yazgı mantığın ve doğalın yüzü altında her zaman daha iyi duyurur kendini. Oidipus'un yazgısı önceden haber verilmiştir. Doğayı aşan bir biçimde cinayet işleyeceği ve anasının kocası olacağı önceden kararlaştırılmıştır. Dramın bütün çabası sonuçlanmadan sonuçlamaya, kahramanın yıkımını tüketecek mantık düzenini göstermektir. Bu görülmedik yazgıyı bize bildirmek pek o kadar korkunç değildir, çünkü gerçeğe benzemez. Ama bunun zorunluluğu bize günlük yaşayış çerçevesi, toplum, durum, aile coşkunluğu içinde tanıtlanmışsa o zaman ürperti başlar. İnsanı sarsan ve ona olmaz böyle bir şey dedirten bu baş kaldırmada umutsuz bir kesinlik vardır bunun olabileceği. Yunan tragedyasının bütün gizi en azından bir yönü budur. Çünkü bir tanesi daha vardır ki ters bir yöntemle Kafka'yı daha iyi anlamamızı sağlayabilir. İnsan yüreğinin yalnızca kendini ezeni yazgı diye adlandırmak gibi kötü bir eğilimi vardır. Ama mutluluk da kaçınılmaz olduğuna göre ulusal dayanıktan yoksundur. Gene de tanımazlıktan gelmediği zaman çağdaş insan onu kendi yapıtı gibi görür. Buna karşılık Yunan tragedyasının ayrıcalıklı yazgıları ve Akilleus gibi en kötü serüvenler ortasında kendiliklerinden kurtulan söylence kahramanları üzerinde çok şeyler söylenebilir. Ne olursa olsun göz önünde tutulması gereken mantıksal ile gündeliği trajikle birleştiren şu gizli el birliğidir. İşte bunun için değişimin kahramanı Samsa bir gezgin satıcıdır. İşte bunun için kendisini bir pis böcek yapan görülmedik serüvende canını sıkan tek şey işine gidememesi yüzünden patronun keyfinin kaçacağıdır. Ayakları boynuzları çıkar, bel kemiği eğrilir, karnı ak ak beneklenir. Buna şaşmadığını söyleyemeyeceğim. Etki yitirilirdi o zaman. Ama ona hafif bir sıkıntı verir bu. Kafka'nın tüm sanatı bu küçük ayrımdadır. Temel yapıtı şatoda günlük yaşamın ayrıntıları ağır basar. Gene de hiçbir şeyin bir sonuca varmadığı, her şeyin yeniden başladığı bu garip romanda belirtilen şey, kurtuluşunu arayan bir ruhun temel serüvenidir. Sorunun Edip'e çevrilmesi, genelin ve özelin bir araya gelmesi, bunlar tüm büyük yaratıcılarda rastlanan küçük yapmacıklarda da görülür. Davada kahramanın adı Schmidt ya da Franz Kafka olabilirdi. Ama Joseph K'dır. Kafka değildir, gene de odur. Orta halli bir Avrupalıdır, herkes gibidir. Ama bu ten denkleminin x'ini koyan K kendiliğidir de. Aynı biçimde Kafka uyumsuzu belirtmek istediği zaman tutarlılıktan yararlanır. Banyoda balık avlayan delinin öyküsünü biliriz. Akıl hastalarını iyi etmede kendine özgü düşünceleri olan bir hekim sormuş. Ya balık oltaya gelirse? Sert bir yanıt almış. Hadi oradan budala, burası banyo. Barok türden bir fıkra bu. Ama uyumsuz etkinin bir mantık aşırılığına ne kadar bağlı olduğu burada elle tutulur biçimde kavranıyor. Kafka'nın dünyası anlatılmaz bir evrendir. İnsan burada hiçbir şey çıkmayacağını bile bile banyoda balık avlamak gibi işkenceli bir lükse sapar. Burada bir uyumsuz yapıtı ilkeleriyle tanıyorum. Örneğin davanın tam bir başarı olduğunu söyleyebilirim. Ted utkum çıkar. Hiçbir şey eksik değildir. Ne dile dökülmemiş başkaldırı, yazan odur. Ne uyanık ve dilsiz umutsuzluk, yaratan odur. Ne de romanın kişilerinin ölünceye kadar ciğerlerine çektikleri şu şaşırtıcı davranış özgürlüğü. Gene de göründüğü kadar kapalı değildir bu dünya. Kafka bu duruk evrene görülmedik bir biçim altında umudu sokacaktır. Bu bakımdan dava ile şato aynı yönde gitmezler. Birbirlerini tamamlarlar. Birinden öbürüne doğru gerçekleştiğini görebileceğimiz belirsiz ilerleme, kaçış alanında büyük bir fethi belirtir. Dava bir sorun koyar ortaya. Şato belirli bir ölçüde bunu çözer. Birincisi neredeyse bilimsel bir yönteme göre ve sonuca bağlamadan betimler. İkincisi belirli bir ölçüde açıklar. Dava tanıyı koyar, şato bir iyileştirme tasarlar. Ama burada sunulan ilaç iyileştirmez. Yalnız hastalığı normal yaşama sokar. Onu benimsememize yardım eder. Bir anlamda Kierkegaard'ı düşünelim, onu sevdirir. Arazi ölçücü K, içini kemiren kaygıdan başka bir kaygı tasarlayamaz. Çevresindekiler de burada acı çekme ayrıcalıklı bir yüze bürünüyormuşçasına bu boşluğa ve adı olmayan bir acıya vurulurlar. Bana ne kadar gereklisin der Frida K'ya. Seni tanıdığımdan beri sen yanımda olmadığın zaman ne kadar terk edilmiş buluyorum kendimi. Bize bizi ezeni sevdirten ve çıkışı olmayan bir dünyada umudu doğurtan bu yüce çare, her şeyi değiştiriveren bu beklenmedik sıçrama, varlıkçı devrimdir. Şato'nun da ta kendisidir. Gelişiminde şato kadar sağlam yapıt çok azdır. K, şato'nun arazi ölçücülüğüne atanmıştır, köye gelir. Ama köyde şatoyla bağıntı kurabilmek olanaksızdır. Yüzlerce sayfa boyunca K yolunu bulmakta inat edecek, her şeyi deneyecek, kurnazlık edecek, hileli yollara sapacak, hiç küsmeyecek, şaşırtıcı bir inanla kendisine verilen işe başlamak isteyecektir. Her bölüm bir başarısızlıktır. Bir baştan başlamadır da. Mantık değildir bu, azimliliktir. Bu inadın enginliği yapıtın trajikliğini oluşturur. K şatoya telefon ettiği zaman duyduğu bulanık ve karışık sesler, belirsiz kahkahalar, uzak seslenişlerdir. Bu kadarı umudunu beslemesine yeter. Yaz göklerinde görünen kimi belirtiler ya da akşamın bizim için birer yaşama nedeni olan vaatleri gibi. Burada Kafka'ya özgü hüznün gizine ereriz. Gerçekte Proust'un yapıtında ya da Plotinos görünümünde de aynı şey duyulur. Yitik cennetlerin özlemi. Sabahları Barnaby bana şatoya gittiğini söylediği zaman çok hüzünleniyorum der Olga. Muhtemelen yararsız olan bu yol, bu muhtemelen yitirilmiş gün, bu muhtemelen boş umut. Muhtemelen. Kafka bütün yanıtını bu ufacık ayrım üzerine kurar. Ama hiçbir şey olmaz. İnceden inceye durasız araştırılır burada. Ve Kafka'nın kişileri bu esintili otomatlar oyalanmalarımızdan yoksun kalıp da tümden tanrısalın alçalışlarına bırakıldığımız zaman nasıl bir duruma düşeceğimizi gösterirler bize. Dipnot. Şatoda Pascal'ın kullandığı anlamda oyalanmalar K'yı kaygısından başka yana çeviren yardımcılarla belirtilir gibidir. Frida sonunda yardımcılarından birinin sevgilisi olursa, dekoru gerçeğe, gündelik yaşamı bölüşülen bunalıma yeğe tuttuğu için olur. Şatoda gündeliğe boyun eğme bir ahlak olur. K'nın büyük umudu şatonun kendisini benimsemesini sağlamaktır. Bunu tek başına başaramadığından tüm çabası köyün bir yerlisi olarak herkesin kendisine duyurduğu bu yabancı niteliğini yitirerek bu yüceliği hak etmeye yönelir. İstediği bir meslek, bir yuva, normal ve sağlam bir insan yaşayışıdır. Çılgınlıktan bıkmıştır artık. Aklı başında bir insan olmak ister. Kendisini köye yabancı kılan özel ilençten kurtulmak ister. Bu bakımdan Frida öyküsü anlamlıdır. Şatonun görevlilerinden birini tanımış olan bu kadını sevgili olarak benimsemişse, geçmişi dolayısıyla benimsemiştir. Kendisini aşan bir şey çıkarır ondan. Aynı zamanda da kendisini her zaman için şatoya yaraşmaz kılan şeyin bilincindedir. Burada Kierkegaard'ın Rejin 10 sene beslediği garip aşkı düşünüyor insan. Kimi insanlarda kendilerini yiyip bitiren ölümsüzlük ateşi, kendilerini çevreleyenlerin de yüreklerini yakmalarına yol açacak kadar büyüktür. Tanrı'nın olmayanı Tanrı'ya vermek olan ölümcül yanlışlık, Şato'nun bu öyküsünün de konusudur. Ama bu Kafka için bir yanlışlık değildir sanki. Bir öğreti ve bir sıçramadır bu, Tanrı'nın olmayan hiçbir şey yoktur. Ölçücünün Barnaby bacılara doğru gitmek için Frida'dan kopması daha da anlamlıdır. Çünkü Barnaby ailesi hem Şato'nun hem de köyün tümden yüz çevirdiği tek ailedir köyde. Büyük bacı Amalia Şato görevlilerinden birinin kendisine yaptığı yüz kızartıcı önerileri geri çevirmiştir. Arkadan gelen ahlaka aykırı ilenç bir daha dönmemesiye Tanrı'nın aşkına atmıştır onu. Tanrı için onurunu yitirme gücünden yoksun olmak onun bağışlamasını hak edemeyecek bir duruma gelmektir. Varlıkçı felsefenin bir yönelimi görülüyor burada, ahlaka karşı gerçek. Burada işler çok ötelere gider. Çünkü Kafka'nın kahramanının aldığı yol, Frida'dan Barnaby kardeşlere giden yol, inançlı aşktan uyumsuzun tanrılaştırmasına giden yolun ta kendisidir. Burada da Kafka'nın düşüncesi Kierkegaard'la birleşir. Barnaby öyküsünün kitabın sonunda yer almasına şaşılacak bir şey yok. Ölçücünün son çabası Tanrı'yı kendisini yatsıyanın içinde bulmak, onu iyilik ve güzellik ulamlarımıza göre değil, ilgisizliğinin, haksızlığının, kininin boş ve çirkin yüzleri ardında tanımaktır. Şatodan kendisini benimsemesini isteyen bu yabancı yolculuğunun sonunda biraz daha yabancıdır. Öyle ya, bu kez kendi kendine sadakatsizlik gösterir, hem de yalnız çılgın umuduyla zengin olarak Tanrı iyiliğinin çölüne girmeye çalışmak için ahlakı, mantığı ve düşüncenin gerçeklerini bırakır. Dipnot. Bu yorum Kafka'dan bize kalan bitmemiş şato için geçerli değil kuşkusuz. Ama yazarın son bölümlerde romanın birliğini bozmuş olabileceği çok uzak bir olasılıktır. Umut sözcüğü burada gülünç kaçmaz. Tam tersine Kafka'nın anlattığı durum ne kadar trajikse bu umut da o kadar katı ve kışkırtıcı olur. Dava ne kadar uyumsuzsa şatonun ateşli sıçraması o kadar coşturucu ve dayanaksız olarak belirir. Ama burada varlıkçı düşüncenin örneği, Kierkegaard'ın belirttiği biçimdeki aykırılığını arı olarak buluruz. Yeryüzü umudunu öldürmek gerekir. Gerçek umut bizi ancak o zaman kurtarır. Dipnot, yürek arıklığı. Şöyle çevirebiliriz bunu. Şatoyu yazmaya girişmek için davayı yazmış olmak gerektir. Gerçekten de Kafka'dan söz edenlerin çoğu onun yapıtını insana hiçbir dayanak bırakmayan, umut kırıcı bir çığlık diye tanımlamışlardır. Ama bu yorum bir daha gözden geçirilmek ister. Umut var, umutçuk var. Monsieur Henri Bordeaux'un iyimser yapıtı bana şaşırtıcı derecede cesaret kırıcı gibi gelir. Orada biraz güç benimser yürekler için hiçbir şeye izin yoktur çünkü. Buna karşılık Malraux'un düşüncesi her zaman gücümüzü arttırır. Ama iki durumda da ne aynı umut ne de aynı umutsuzluk söz konusudur. Yalnız şunu anlıyorum ki uyumsuz yapıtın kendisi de kişiyi benim sakınmak istediğim sadakatsizliğe götürebilir. kısır bir koşulun hiçbir yere ulaşmayan yöneliminden, geçici olanın açık görüşlü bir övgüsünden başka bir şey olmayan yapıt, burada bir yanılsamalar beşiği olur. Umudu açıklar, ona bir biçim verir. Yaratıcı artık ondan ayrılamaz. Olması gereken trajik oyun değildir, yazarın yaşamına bir anlam verir. Ne olursa olsun Kafka'nın, Kierkegaard'ın ya da Chekhov'un, kısacası varlıkçı romancılarla filozofların birbirine çok yakın esinlere bağlanan, tümüyle uyumsuza ve sonuçlarına yönelmiş yapıtların, işin sonunda bu uçsuz bucaksız umut çığlığıyla sonuçlanmaları tuhaf. Kendilerini yutan Tanrı'ya sarılırlar. Alçak gönüllülük yoluyla girer umut. Çünkü bu yaşamın uyumsuzluğu doğaüstü gerçeğe biraz daha inandırır onları. Bu yaşamın yolu Tanrı'da sona eriyorsa bir çıkış noktası var demektir. Ve Kierkegaard'ın, Chekhov'un, Kafka'nın kahramanlarının yollarını yinelemelerindeki direnme, dayatma, bu kesinliğin ateşlendirici gücünün eşsiz bir inancasıdır. Dipnot: Şato'nun biricik umutsuz kişisi Amalia'dır. Ölçücü ona daha büyük bir şiddetle karşı çıkar. Kafka tanrısından ahlaksal büyüklüğü, açıklığı, iyiliği, tutarlılığı esirger ama onun kollarına daha iyi atılmak içindir bu. Uyumsuz tanınmış, benimsenmiştir. İnsan ona razı olur. Ama biliriz ki bu andan sonra uyumsuz yoktur artık. İnsan koşulunun sınırları içinde bu koşuldan sıyrılmayı sağlayan umuttan daha büyük umut mu vardır? Bir kez daha görüyorum varlıkçı düşünce yaygın kanının tersine ölçüsüz bir umutla ilkel Hristiyanlık ve muştuyla eski dünyaya baş kaldırtmış olan umudun ta kendisiyle yoğrulmuştur. Ama her türlü varlıkçı düşüncenin özelliği olan bu sıçramada, bu dayatmada, yüzeyden yoksun bir tanrılığın bu adımlanışında, kendi kendinden el çeken bir uyanıklığın izini görmemek elde mi? Bu uyanıklığın kurtulmak için el çeken gurur olması istenir. Bu el çekiş verimli olurmuş ama o başka, bu başka. Onun da her gurur gibi kısır olduğu söylenmekle uyanıklığın tinsel değeri küçültülemez benim için. Çünkü tanımı gereği gerçek de kısırdır. Tüm açıklıklar kısırdır. Her şeyin verildiği, hiçbir şeyin açıklanmadığı bir dünyada bir değerin ya da bir metafiziğin verimliliği anlamdan yoksun bir kavramdır. Ne olursa olsun Kafka'nın yapıtının hangi düşünce geleneğine bağlandığı görülüyor burada. Gerçekten de davadan şatoya götüren gidişi sağlam bir gidiş olarak görmek USA uygun bir şey olmazdı. Joseph K. ile ölçücü K. Kafka'yı çeken iki ayrı kutuptan başka bir şey değildir. Dipnot: Kafka'nın düşüncesinin iki yönünü ceza sömürgesinde suçluluk, insanın suçluluğunu anlayan, hiçbir zaman kuşkulu değildir ile şatonun bir parçasını, ölçücü K.'nın suçluluğunu ortaya koymak güçtür, karşılaştıralım. Onun gibi konuşacak, muhtemelen yapıtının uyumsuz olmadığını söyleyeceğim. Ama bu onun büyüklüğünü, evrenselliğini görmemizi önlemesin. Bu nitelikleri umuttan yıkılışa, umutsuz bilgelikten gönüllü körlüğe geçişi, engin bir biçimde belirtebilmiş olmasından gelir. Yapıtı insanlıktan kaçan, çelişkilerinde inanmanın, verimli umutsuzluklarında umut etmenin uçsal dayanaklarını bulan, tüyler ürpertici ölüm çıraklığını yaşam diye adlandıran, insanın duygulandırıcı yüzünü canlandırdığı ölçüde evrenseldir. Gerçekten uyumsuz bir yapıt olmaz. Evrenseldir çünkü dinsel esinlidir. Tüm dinlerde olduğu gibi burada da kişi kendi yaşamanın ağırlığından kurtulmuştur. Ama bunu bilsem bile, ona hayran olabilsem bile, evrensel olan değil, gerçek olanı aradığımı da biliyorum. İkisi bir noktada birleşmeyebilir. Gerçekten umut kırıcı düşüncenin karşıt ölçütlerde tanımlandığını ve trajik yapıtın her türlü gelecek umudu kovulunca mutlu bir insanın yaşamını betimleyen yapıt olabileceğini söylersem bu görüş daha iyi anlaşılacaktır. Yaşam ne kadar coşturucuysa onu yitirme düşüncesi de o kadar uyumsuzdur. Belki de bu Nietzsche'nin yapıtında duyulan şu çok güzel çoraklığın gizidir. Bu düşünce düzeyine Nietzsche gibi bir uyumsuz estetiğinden en aşırı sonuçlar çıkarmış olan tek sanatçı olarak görünüyor. Çünkü onun son bildirisi kısır ve fatihsi bir uyanıklığa, her türlü doğaüstü avuntunun inatla yatsınmasına dayanır. Bununla birlikte bu denemenin çerçevesi içinde Kafka'nın yapıtının büyük önemini ortaya çıkarmak için yukarıda söylediklerimiz yeterli. Burada insan düşüncesinin son sınırlarına getirildik. Sözcüye tam anlamı verilerek bu yapıtta her şeyin öze bağlandığı söylenebilir. Ne olursa olsun uyumsuz sorununu tümüyle ortaya atar. O zaman bu sonuçlar başlangıçta söylediklerimizde biçim, özle, şatonun gizli anlamı içinde geliştiği doğal sanatla, Kaan'ın tutkulu ve gururlu araştırması içine yol aldığı günlük dekorla karşılaştırılırsa gerçek büyüklüğü anlaşılacaktır. Çünkü özlem insansalın damgasıysa belki de hiç kimse bu pişmanlık görüntülerine bu kadar et, kemik, bu kadar derinlik verememiştir. Ama aynı zamanda uyumsuz yapıtın gerektirdiği ve belki burada bulunmayan eşsiz büyüklüğün ne olduğu da kavranacaktır. Sanatın özelliği geneli özele bir su damlasının geçici ölümsüzlüğünü ışıklarının oyunlarına bağlamaksa, uyumsuza bağlı yazarın büyüklüğüne bu iki dünya arasına sokmayı başardığı uzaklığa göre değerlendirmek daha doğru olur. Onun gizi en büyük oransızlıkları içinde birleştikleri noktanın tam yerini bulabilmiş olmasıdır. Doğrusunu söylemek gerekirse insan ile insana aykırının bu geometrik yerini arı yürekler her yerde görebilir. Faust'la Don Quixote sanatın seçkin yaratımlarıysa bize yeryüzünün malı olan elleriyle gösterdikleri ölçüsüz büyüklükler nedeniyledir. Gene de eninde sonunda bir gün olur bu ellerin dokunabileceği gerçekleri düşünce yatsır. Bir an gelir ki yaratım artık trajik gibi görülmez, yalnızca önemsenir. O zaman insan umutla uğraşır. Ama ona düşen bu değildir. Ona düşen kaçamağa sırt çevirmektir. Kafka'nın tüm evrene açtığı amansız davanın sonunda da bunu buluyorum. Kafka'nın inanılmaz kararı köstebeklerin bile umut etmeye kalktıkları bu çirkin ve altüst edici dünyayı temize çıkarır. Dipnot. Yukarıda Kafka'nın yapıtının bir yorumu öneriliyor kuşkusuz. Ama bu yapıtı her türlü yorumun dışında yalnız estetik açıdan ele almak için hiçbir engel bulunmadığını da eklemek gerekir. Örneğin B. Grotuysen davaya yazdığı dikkate değer ön sözde bizden daha çok bilgelik göstererek sarsıcı bir biçimde uyanık uyuyan diye adlandırdığı kişinin acılı düşlemelerini özlemekle yetinir. Her şeyi sunup da hiçbir şeyi doğrulamak bu yapıtın yazgısı belki de büyüklüğüdür. Kitabın sonu. 20 Şubat 2006. Sayfa 146.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr